7. ayrım, sayfa 71. Çakal, Frederick Forsyth. Havaalanında yapılan soruşturma bile hırsızlığa tanık olan ya da Amerikalı'nın çantasına benzer bir çanta taşıyan şüpheli birini gören kimseyi ortaya çıkarmadı. Aslında çantada herhangi bir deri yol çantasından farksızdı. Taksi şoförleri sorguya çekildi ama pek azı birkaç saat önce aldıkları yolcuları tarif edebildi. Hele bavullarının biçimini hatırlayan çok daha azdı. Taksi şoförlerinin dışarıda beklemeleri gerekirken, yolcularını içeride dolaşıp tavlayan iyi giyimli ve zarif, üzerine attığı bej yağmurluğuyla taşıdığı deri yol çantasını gizleyen genç İngiliz'i, Londra'ya kadar götüren bir kiralık araba şirketinin şoförü, rastlantı sonucu sorguya çekilmedi. Ama bu şoförü de o gün öğleden sonra hırsıza benzeyen birini alıp almadığı sorulsa, kesinlikle böyle birini görmediğine yemin edebilirdi. Marty Schulberg sonunda Grosvenor Square'deki Amerikan Başkonsolosluğuna uğradı. Pasaportunun çalındığını bildirdi ve İngiltere'de mektuplaştığı kızla birlikte İskoçya'ya yapacağı gezi için gerekli belgeleri aldı. Konsoloslukta pasaportun kaybolduğu not edildi ve olay Washington'daki State Department'a bildirildi. Sonra bu iki örgüt olayı hemen unuttular. Bütün dünyada yabancı ülkelerde yolculuğa çıkmış yüzlerce Amerikalı arasında saat başı şu veya bu nedenle birinin başı derde girerdi. Bu olay yığını içinde de bir pasaportu kaybedilmesi önemsiz bir dert gibi görünebilirdi. New York eyaletine bağlı Syracuse şehrinden Marty Schulberg'in dünyaya geldiğine geleceğine pişman olacaklardı. Londra havaalanına inen kaç yolcunun terastan dürbünle seyredildiği hiç öğrenilemeyecek. Bu yolcular Kuzey ve Güney Amerika'dan, Avustralya'dan, Asya'dan, Afrika ve Avrupa'dan geliyorlardı. En dikkatli gözlenenler de İskandinav ülkelerinden, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'dan gelip bu üç günlük süre içinde uzun boylu, ince açık tenli ve sağlam yapılı, saçları açık sarıdan koyu kestane ve kıra kadar uzanan sürüyü de kişiyi indiren uçaklardı. Aralarındaki yaş farkına rağmen pasaportunu kaybeden iki kişinin ortak bir yanı vardı. İkisinin de boyu 1.80'di, omuzları geniş ve kalçaları dardı. Gözleri maviydi, yüz çizgileri kendilerini soyan İngilizinkilere epey benziyordu. Aslında papaz Jensen 48 yaşındaydı ve okumak için altın çerçeveli gözlükler takardı. 25 yaşındaki Marty Schulberg'in saçları koyu kestane rengiydi ve devamlı kalın çerçeveli gözlük taşımak zorundaydı. South Audley Street'teki dairesinde masasının başında çakalın dikkatle incelediği yüzler bunlardı. Bir sürü yardımcı araç gereç edinebilmesi için bütün bir gün dolaşması ve tiyatro için giysiler satan dükkanlara, gözlükçülere, özellikle Amerikan zevkine uygun giysilerin bulunduğu West End'deki bir mağazaya uğraması gerekti. Aldıkları arasında mavi ve numarasız gözlük camları, biri altın, diğeri siyah çerçeveli iki gözlük, ikisinin de camı numarasızdı, siyah deriden bir mokasen, bir don ve bir kollu fanila, beyaz naylon bir pantolon, fermuarlı ve gök mavisi, kol kenarları kırmızı ve beyaz yünlü bir ceket, bir papaz gömleği, kolalı ve dik bir yaka, bir de siyah göğüslük vardı. Özellikle bu son üç giyim eşyasının etiketlerini çıkardı. Günün son ziyaretini iki cinsel sapığın işlettiği peruka ve takma saç satan Chelsea'deki bir dükkana yaptı. Saçları kır ve kestane rengine boyamakta kullanılan çok çabuk etkili iki özel sıvı aldı. Bunların nasıl kullanılacağı ve ne gibi tedbirler almak gerektiği konusunda da incecik bir sesle verilen bilgileri uzun süre dinlemek zorunda kaldı. Bunlar ve Amerikan giysileri bir yana bırakılırsa bir dükkandan bir şeyden fazlasını almamaya özellikle dikkat etmişti. Ertesi gün 18 Temmuz'du. Figaro gazetesinin sayfa altındaki kısa bir habere Paris'teki cinayet masası müdür yardımcısı Komiser Hippolyte Dupuy'un Quai de Orfevre'deki odasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılırken yolda öldüğü bildiriliyordu. Yerine biri atanmıştı. Bu da aynı bölümde görevli Komiser Claude Leber'di. Cinayet masası yaz boyu işten baş alamadığı için hemen yeni görevine başlayacaktı. Her gün Londra'da satılan Fransız gazetelerini alan çakal, başlığı dikkatini çektiği için bu haberi okudu ama pek üzerinde düşünmedi. Londra havaalanındaki gündelik gözlemlerine girişmeden önce harekete geçeceği güne kadar bir kimlikle dolaşmaya karar vermişti. Yeryüzünde sahte bir İngiliz pasaportu sağlamaktan kolay iş yoktu. Çakal sahte bir kimlikle sınırı geçmek isteyen kiralık askerler, kaçakçılar ve diğerlerinin başvurdukları yolu tuttu. Thames Vadisi'ndeki küçük köyleri dolaşarak işe başladı. Aşağı yukarı her İngiliz köyünün sevimli küçük bir kilisesi, bu kilisenin gölgesine sokulmuş bir de mezarlığı vardı. Ziyaret ettiği üçüncü mezarlıkta çakal aradığına uygun mezar taşını buldu. Bu 1931 yılında 2,5 yaşındayken ölen Alexander Duggan'ın mezar taşıydı. Yaşasa 1963 Temmuz'unda çakaldan birkaç ay büyük olacaktı. Kendisine başvuran ziyaretçi amatör bir şecere ağacı meraklısı olduğunu ve Duggan'ların şeceresini çıkarmaya çalıştığını söyleyince kilisenin papazı çok kibar davrandı, yakınlık gösterdi. Eskiden bu köyde bir Duggan ailesinin yaşadığını öğrenmişti. Kilise defterinin işini kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağını merak ediyordu. Papaz iyiliğin ta kendisiydi. Kiliseye doğru yürürken küçük gotik binanın güzelliği hakkındaki bir söz ve onarımı için para toplanan kumbaraya atılan bir kağıt para sıcak dostluk havasını daha da ısıttı. Defterler karı koca Duggan'ların son 7 yıl içinde öldüklerine, tek oğulları Alexander'ın da ne yazık ki 30 yıl önce bu mezarlığa gömüldüğünü gösteriyordu. Çakal 1929 yılının doğum, evlenme ve ölüm kayıtlarının bulunduğu defteri karıştırdı. Nisan ayında acemi ve dikkatli bir elin yazdığı Duggan adı dikkatini çekti. Alexander James Quentin Duggan, St. Mark Kilisesi'ne bağlı Sanborn Finsley'de 3 Nisan 1929 günü doğmuştur. Ayrıntıları not etti, papaza teşekkürler edip müsaade istedi. Londra'ya döndüğünde nüfus müdürlüğüne başvurdu. Ona yardım etmek için yanıp tutuşan genç bir memur, hiç düşünmeden Shropshire'a bağlı Market Brayton'da bir firmanın avukatı olduğunu belirten kartla firma müşterilerinden olup geçenlerde ölen bir kadının torunlarını aradığı yönündeki açıklamasını düşünmeden kabul etti. Bunlardan biri St. Mark Kilisesi'ne bağlı Sanborn Fishley, 3 Nisan 1929 doğumlu Alexander James Quentin Duggan'dı. İngiliz memurlarının çoğu bir sorunun çözümü kendilerinden terbiyelice istendiğinde faydalı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu memur da aynı şekilde davrandı. Defterlerin incelenmesi, söz konusu çocuğun doğum kaydının gerçekten o tarihte yaptırıldığını, ancak 8 Kasım 1931'de bir trafik kazasında öldüğünü ortaya çıkardı. Birkaç şilin karşılığı çakal hem doğum hem de ölüm kaydının birer suretini elde etti. Evine dönmeden Çalışma Bakanlığı'na uğradı, oradan kendisine boş bir pasaport isteme kağıdı verildi. Sonra bir oyuncakçıya uğrayıp 15 şilin karşılığı, çocuklar için satılan matbaa harfleri, ardından da postaneye girip bir sterlinlik posta havale kağıdı aldı. Evine döndüğünde pasaport istek kağıdını Duggan adına doldurdu. Gerçek yaşıyla doğum tarihini kaydetti ama ağırlık, göz ve saç rengi karşılığında kendi özelliklerini yazdı. Meslekhanesine de sadece iş adamı sözlerini kaydetmekle yetindi. Çocuğun annesiyle babasının adları doğum kaydından çıkarılıp istek fişine geçirildi. O sabah gördüğü ve kilisenin kapısındaki madeni tabelada yazılı adını not ettiği Sanborn Finchley'in bağlı olduğu St. Mark Kilisesi papazı James Elderly'nin adını da kefil olarak yazdı. Papazın imzası soluk renkli mürekkebe batırılan kalem ucu ve incecik bir yazıyla atıldı. Elindeki matbaa malzemesiyle hazırladı. St. Mark Kilisesi, Sanborn Fisley yazılı mührü papazın imzasının yanına sıkıca bastırdı. Doğum suretini, pasaport istek fişini ve havaleyi Petit France'daki pasaport dairesine gönderdi. Ölüm kağıdını yok etti. 4 gün sonra Figaro gazetesini okurken adresine yepyeni bir pasaport geldi. Öğleden sonra dairesini kilitledi. Londra havaalanının yolunu tutup Kopenhag'a kalkan uçağa bindi. Çek defterini kullanmak istemediğinden bilet parasını nakit ödemişti. Bavulunun dibinde çok dikkatli bir arama yapılmadan anlaşılması imkansız olan 1 santimetrelik bölmede daha önce Holborn'daki bir avukat bürosundaki özel kiralık kasasından çektiği 2000 sterlin duruyordu. Kopenhag'a yaptığı ziyaret çabuk ve etkili oldu. Kestrup Havaalanı'ndan ayrılmadan önce ertesi gün öğleden sonra Brüksel'e hareket edecek Sabena uçağında yer ayırttı. Danimarka başkentinde alışveriş yapması için çok geç olmuştu. Kongsnytorv'daki İngiltere Oteli'nde bir oda tuttu. Seven Nations'da krallar gibi yemek yedi. Tivoli bahçelerinde gezerken 2 sarışın Danimarkalı kızla hafif flört etti. Sabahın birinde de yatağa girdi. Ertesi gün Kopenhag'ın merkezindeki en iyi elbisecilerin birinden ince kumaştan koyu gri bir papaz elbisesi, bir çift siyah ve sadece yürüyüş ayakkabısı, çoraplar, çamaşırla ve 3 beyaz gömlek satın aldı. İçinde Danimarka'dan alındığını gösteren etiketlerin bulunduğu giysiler seçmeye dikkat etti. İhtiyaç duymadığı 3 gömleğin alınışındaki tek amaç etiketlerini sökerek kendini papazlığa geçmek üzere bulunan bir ilahiyat öğrencisi olarak tanıtıp Londra'da edindiği gömlek, yaka ve göğüslüğe dikmekti. Son aldığı da Fransa'nın ünlü katedralleri ve kiliseleri hakkında Danimarka'da basılmış bir kitaptı. Sonra Tivoli bahçelerinin ortasındaki gölün kıyısında bir lokantada esaslı bir soğuk yemek yiyip Brüksel'e hareket eden 15-15 uçağına bindi. 4. Kısım. Paul Gossens gibi tartışılmaz yeteneklere sahip bir adamın olgunluk çağında kötü yola sapması, sayısı pek az olan dostları, müşterileri, onların sayısı daha çoktu ve Belçika polisi için nedeni anlaşılamayan bir sorun olmalıydı. Liège'deki ulusal fabrikada çalıştığı 30 yıllık süre boyunca yanılmazlığın kesinlikle şart olduğu bir işte yanılmaz bir teknisyen olarak ün yapmıştı. Kimse de asla namusluluğundan şüphe etmemişti. Bu 30 yıllık süre boyunca fabrikanın yaptığı çok sayıdaki silah konusunda kadınlar için en küçük boyutlardaki otomatikten ağır makinelilere kadar müessesenin en yetkili uzmanı da olmuştu. 1950'lerin başında bir yabancı müşteri önemli bir silah siparişi dolayısıyla epey parasının dolandırıldığından yakındı. Şüpheler firmanın bir bölümünü yöneten Gossens üzerinde toplandı. Üstleri polise büyük bir şiddetle namuslu Gossens'ten kuşkulanmalarının saçma olduğunu belirttiler. Mahkemede fabrika müdürü Gossens'ten yana tanıklık etti. Ama mahkeme başkanı böyle bir güveni kötüye kullanmanın daha da ağır bir suç sayılması gerektiği görüşünü benimsedi. Ve Gossens 10 yıl hapse mahkum oldu. Cezayı temyiz ettiğinde bu süre 5 yıla indirildi. Cezaevinde iyi davranışları görüldüğünden 3,5 yıl sonra da salıverildi. Bu süre içinde karısı ondan boşanıp çocuklarını da götürmüştü. Liège şehrinin en güzel dış mahallelerinin birinde, azdır Liège'in güzel mahalleleri, çiçeklerle çevrili villasında Gossens'in geçirdiği sakin hayat artık geçmişe mal olmuştu. Ulusal fabrikadaki işi için de aynı şey söz konusuydu. Brüksel'de küçük bir daire kiralamıştı. Sonradan durumu düzelince şehir dışında bir ev tuttu. Avukatlarının ve papazların üstelemelerine rağmen ne adliye sarayının altındaki hücresinde ne de cezaevindeki tutuklular arasında hüküm süren kaba dostluk havasında Afrika'dan gelen müşteriden 500.000 frank sızdırmaya kalkmasının nedenleri konusunda en ufak bir ipucu vermemişti. Küçük memur yumuşak ve silik dış görünüşünün ardında belki de güney denizlerindeki adaları ya da güney Fransa sahillerindeki gazinoları düşünüyordu. Cılız bacaklı iki küçük kız çocuğunun dikkatli babası, belki de ihtiraslı ve şehvet düşkünü yatak arkadaşlarına karşı büyük açlık duyuyordu. Kendisini dolandırıcılığa iten nedenler hakkında asla en ufak şey sızdırmadı. Sadece Batı Avrupa'nın yarısına silah veren kaçakçıların en önemlisi haline gelip öcünü aldı. 1960'ların başında silahçı diye tanınıyordu. Herhangi bir Belçikalı, Belçika yurttaşı olduğunu ispatlayan kimlik kartını göstererek spor araç gereçleri ya da silah satan bir mağazadan ateşli silah, otomatik tabanca ya da tüfek satın alabilir. Gusens kendi kimliğinden hiç yararlanmıyordu. Çünkü her silah ve cephane satışı alıcının adı ve kimliğindeki numarayla birlikte tüccarın defterine geçirilirdi. Dolayısıyla Gusen sahte ya da çalınmış kimliklerden yararlanırdı. Şehrin en iyi yan kesicilerinden biriyle yakın ilişki kurmuştu. Bu adam bir sanatçı sayılabilirdi. Cezaevinde çile doldurmadığı süreler herhangi birinin cüzdanını en ufak güçlük çekmeksizin yürütürdü. Böylece çalınan kimlikleri Gusens doğrudan alıyordu. Elinin altına dahi sayılabilecek bir de kalpazan vardı. Bu adam 1940'larda bir yığın binlik Fransız frangı imal etmiş, ancak Banque de France yazısındaki U harfini unuttuğundan, o sıralar gençti daha, kaderin sillesini yemişti. Ama şimdi sahte pasaport yapıyor ve büyük iş görüyordu. Gusens bir müşterisi için silah almak zorunda kaldı mı, elinde sahteliği anlaşılmayacak kadar mükemmel bir kimlikle cezaevinden yeni çıkmış bir sabıkalı ya da işsiz bir aktörü silahçılara gönderirdi. Böylece silahla birlikte kimliği de elde ediyor, aracılarıyla hep evinin dışında ya da yol kenarına park edilmiş bir arabanın içinde buluşuyordu. Birlikte çalıştığı adamlardan sadece yan kesiciyle kalpazan gerçek kimliğini biliyorlardı. Kimliği müşterilerin de pek azı tarafından bilinirdi. Özellikle Belçika'nın önde gelen çete reisleri olan bu müşteriler, kendilerine de büyük hizmetleri dokunduğu için Gusens'in rahatça çalışmasını sağlamakla kalmıyor, tutuklandıklarında silahlarını nereden bulduklarını söylemeyip onu bir çeşit koruyorlardı da. Yabancı müşteriler de ona genellikle yakından bildiği ve müşterinin ağzının sıkılığını garanti eden bu sabıkalılardan biri tarafından getirilirdi. Bütün bunlar Belçika polisinin çalışmalarının bir bölümü hakkında bilgi sahibi olmasını önlemiyor, ama suçüstü yakalanmasını ya da mahkemece mahkum edilmesi için gerekli tanıklıkların sağlanmasını engelliyordu. Polis garajındaki dar ama çok iyi donatılmış demirhane ile yanındaki atelyenin varlığından haberliydi ve bu yerler şüphesini uyandırıyordu. Ama yapılan devamlı baskınlar, burada madeni madalyonlar ve Brüksel heykelleri gibi hatıra eşyaları yapılmasını sağlayan araç gereç dışında bir şey bulunmasına imkan vermiyordu. Polislerin son ziyaretinde kolluk kuvvetlerine duyduğu güveni belirtmek için baş müfettişe Manneken Pis'in bir resmini armağan etmişti. 1960 ve 1962 yılları arasında Katanga'da çarpışan, sonraları Belçika başkentindeki bütün batakhaneleri denetleyecek bir şebeke kuran, asıl mesleği kiralık askerlik olan en iyi müşterilerinden birinin telefonla tavsiye ettiği İngiliz'i 21 Temmuz 1963 sabahı beklerken en ufak kuşku duymuyordu. Ziyaretçi konuşulduğu gibi öğlende geldi. Gosens de onu koridora açılan küçük çalışma odasına aldı. "Gözlüklerinizi çıkarır mısınız lütfen?" dedi ziyaretçisi oturduğunda. İngiliz'in durakladığını görünce de ekledi. "İşbirliğimiz devam ettiği sürece birbirimize güvenmemiz daha doğru olur sanırım. Size içecek bir şey sunabilir miyim?" Pasaportunda adı Alexander Duggan olan adam kara gözlüklerini çıkardı ve iki bardağı bira dolduran silahçıyı merakla süzdü. "Size ne gibi bir yardımım dokunabilir efendim?" "Sanırım Louis telefon edip geleceğimi bildirdi." "Tabii," diyerek onu doğruladı Gusens. "Yoksa burada olmazdınız." "Size mesleğimin ne olduğunu da söyledi mi?" Hayır, sadece sizinle Katanga'da tanıştığını, ağzınızın sıkılığını garanti edebileceğini, bir ateşli silaha ihtiyacınız olduğunu ve parasını sterlin olarak ödeyeceğinizi anlattı. İngiliz başıyla onayladı. Ben sizin mesleğinizi bildiğime göre sizinle benimkini öğrenmemeniz için bir neden yok. Üstelik çok özel ve her türlü ölçünün dışında yapılmış bir silaha ihtiyaç duyuyorum. Ben diyelim ki güçlü ve zengin düşmanları bulunan adamların temizlenmesinde uzmanlaştım. Tabii temizleyeceğim adamlar da çok güçlü ve zengin. Dolayısıyla yaptığım iş her zaman kolay değil. Benim gibi uzmanlar tarafından korunmalarını sağlayabilirler. Bu işlerde çok özenli bir hazırlık ve olağanüstü yetenekli silahlara ihtiyaç gösterir. Şu sıra böyle bir iş aldım ve bana bir tüfek gerek. Gusens bir yudum bira daha aldı ve karşısındakini onaylarcasına başını eğdi. Mükemmel, mükemmel, tıpkı benim gibi uzman. Şimdiden bana meydan okunmuş gibi geliyor. Nasıl bir tüfek düşünüyorsunuz? Tüfeğin biçimi çok önemli değil. Ama yapacağım iş beni bir takım sınırlar içinde kalmaya zorluyor. Dolayısıyla da bu sınırlar içinde etkili olan bir silah bulmak söz konusu. Gusens'in gözleri zevkle parlıyordu. Eşi olmayan bir parça diye hırıldadı keyifle. Hiç tekrarlanmayacak bir durumda kullanılmak üzere, belirgin bir iş ve adam için verilen ölçülere uygun bir tüfek. Tam adamını buldunuz sayın bayım. Sizi burada gördüğüme çok memnunum.
7. ayrımın sonu. Sayfa 82.